Ayrım 14.
Falanca South Kensington'da, filanca Bayswater'daymış. Bir başkası da Mayfair'de söz gelimi. Onların varlığını bir an unutamazdı Clarissa. Ne yazık derdi, ne kötü. Bir toplanabilseydiler. Hemen üstlenirdi bu görevi. Bir birleştirme, bir yaratma sunusu bu ama amacı neydi? Sunmak adına sunmaktı belki de. Neyse, tek yeteneğiydi bu. Başka en ufak bir yeteneği bile yoktu. Ne düşünebilir ne yazabilirdi. Piyano da çalamazdı. Ermenilerle Türkleri birbirine karıştırırdı. Başarıya düşkündü, beğenilmek isterdi. Saçmalardı boyuna. Bugün bile ekvatorun nerede olduğunu bilmezdi. Yine de günlerin birbirini izlemesi, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, sabah uyanıp göğe bakmak, parkta yürümek, Hugh Whitbread'e rastlamak, sonra ansızın Peter'ın gelişi, sonra şu güller, bunlar yetiyordu. Bütün bunlardan sonra inanılmaz bir şeydi ölüm, her şeyin sona ermesi. Dünyada hiç kimse kendisinin hayatı nasıl sevdiğini anlayamayacaktı. Her anı nasıl... Kapı açıldı. Elizabeth annesinin dinlendiğini biliyordu. Parmaklarının ucuna basarak girdi içeri. Kıpırdamadan durdu. Gemisi batınca Norfolk kıyılarına çıkan bir Moğol, Dalloway ailesinin kadınlarıyla ilgi kurmuş olmalıydı bir yüzyıl kadar önce. Mrs. Hilberry'nin dediğine bakılırsa. Çünkü Dalloway'ler genellikle sarışın ve mavi gözlüydüler. Oysa Elizabeth esmerdi, solgun yüzünde gözleri Çinlileri andırıyordu. İnce, düşünceli, uysal bir kızdı. Çocukken çakıcı bir yanı vardı ama 17 yaşına basınca, Clarissa bir türlü nedenini anlayamıyordu, bir durgunluk çökmüştü üstüne. Parlak bir yeşile bürünmüş, tomurcukları yeni patlamış bir sümbüle dönmüştü. Güneş yüzü görmemiş bir sümbüle. Kıpırdamadan durarak annesine baktı. Kapı aralıktı. Miss Gilman dışarıdaydı, Clarissa anlamıştı. Miss Gilman yağmurluğunun altında konuşulanların tek kelimesini kaçırmıyordu. Evet, eşikte duruyordu Miss Gilman, yağmurluk giymişti. Neden mi? Ucuzdu bir kere. Sonra kendisi 40'ını aşkındı. Yani başkalarının hoşuna gitmek için giyinmiyordu. Üstelik yoksuldu, onur kırıcı bir yoksulluk. Yoksa Dalloway'ler gibilerinin buyruğunda çalışır mıydı? Kibarlık gösterilerine düşkün zenginlere yüz verir miydi? Doğrusunu söylemek gerekirse Mr. Dalloway iyi davranmıştı kendisine. Ama Mrs. Dalloway hiç de kibar değildi. Kendisini zorluyordu. En berbat sınıftan gelme bir kadındı zaten. Göstermelik bir bilgisi olan zenginler sınıfındandı. Evin her yanı değerli şeylerle doluydu. Tablolar, halılar, bir sürü de hizmetçi. Dalloway'lerin kendisi için yaptıkları her şeyi doğal hakkı olarak görüyordu. Kötü aldatılmıştı. Yo, büyütmüyordu. Her genç kızın hakkıydı biraz mutluluk. Kendisi mutluluk nedir bilmemişti. Beceriksiz ve yoksul olduğu için tabii. Sonra tam Miss Dolby'nin okulunda bir iş bulmuşken savaş çıkmıştı. Asla yalan söyleyemezdi. Almanlar konusundaki düşüncelerini paylaşan insanların yanında daha rahat edeceğini söylemişti Miss Dolby. Gitmek zorunda kalmıştı. Ailenin Alman asıllı olduğu, adının 18. yüzyılda Kilman diye yazıldığı doğruydu. Erkek kardeşini öldürmüşlerdi. Bütün Almanların alçak olduğuna inanmış görünmediği için kovulmuştu işinden. Alman arkadaşları varken, hayatının tek mutlu dönemi Almanya'da geçmişken nasıl inanabilirdi buna? Tarih dersi verebilirdi neyse ki. Corker'larla çalıştığı sıralar Richard Dalloway'e rastlamıştı. Kızına tarih dersi vermesini istemişti. Bu iyiliğini unutamazdı. Ona başka kitaplar da okumuştu biraz. Sonra bir gün İsa'yı görmüştü. Sözün burasında hep başını önüne eğerdi. Bundan tam 2 yıl, 3 ay önce ermişti. Artık Clarissa Dalloway gibi kadınları kıskanmıyordu, acıyordu onlara. Yumuşak halının üstünde durup manşonlu kız kabartmasına bakıyor, acıyordu onlara, küçümsüyordu. böylesine bir lüks sürüp giderken işlerin düzelmesi beklenebilir miydi? Sedire yatacağına, Elizabeth, annem dinleniyor demişti. Fabrikadaki tezgahın arkasında olmalıydı. Mrs. Dalloway ve bütün öbür şık hanımlar. 2 yıl, 3 ay önce kiliseye girdiğinde öfkeden çılgın gibiydi. Herkese diş biliyordu. Orada rahip Edward Whittaker'ın öğütlerini, çocukların söyledikleri ilahileri dinledi, görkemli ışıkların yakılışını gördü, müziğin mi, seslerin mi etkisiyle neydi artık? Kendisi de keman çalıp oyalanıyordu akşamları ama gıcırtılı bir ses çıkıyordu, hiç kulağı yoktu. İçinde kaynayıp taşan öfkeli duygular usulca duruldu. Doya doya ağlamış, Mr. Whittaker'ı Kensington'daki evinde yoklamıştı. ''Tanrı'ya şükredin'' diyordu rahip. Tanrı ona yol göstermişti işte. O günden beri ne zaman yüreğini acıyla, kinle dolduran bu duyguların içinde kıpırdadığını, Mrs. Dalloway'e dünyaya karşı duyduğu nefretin depreştiğini duysa, Tanrı'yı düşünüyordu. Mr. Whittaker'ı düşünüyordu. Kızgınlık yerini uysallığa bırakıyordu. Damarları bir tatla doldu, dudakları aralandı. Eşikte yağmurluğunun altında olanca sertliğiyle durarak kızıyla odadan çıkan Mrs. Dalloway'i korkunç bir serin kanlılıkla süzdü. Elizabeth eldivenlerini unuttuğunu söyledi. Miss Kilman'la annesi nefret ediyorlardı birbirlerinden. Onları yan yana görmeye dayanamıyordu. Yukarı eldivenlerini almaya koştu. Oysa Miss Kilman nefret etmiyordu Mrs. Dalloway'den. Uçuk renkli kocaman gözlerini Clarissa'ya çevirince, onun küçük pembe yüzünü, ince gövdesini, kibar ve taze havasını görünce, sersem, ahmak diye bağırmak geldi içinden. Sen ne mutluluktan anlarsın ne de üzüntüden, hayatını boş şeylerle tüketmişsin. Onu yenmek, maskesini alaşağı etmekten güçlükle alıkoyuyordu kendini. Bir yıkabilse rahatlayacaktı. Onun gövdesine değil ruhuna söz geçirmek istiyordu. Egemenliğini öyle kurabilirdi ancak. Onu bir ağlatabilse, bir çökertebilse, bir aşağılasa, bir haklısın diyecek duruma getirebilseydi ne olurdu? Ama bu Tanrı'nın elindeydi. Miss Kilman'ın değil. Dinsel bir zafer olacaktı. Öfkesi kızışmıştı yine, bakışları sertleşmişti. Clarissa gerçekten şaşırmıştı. Hristiyan geçinen bu kadın. Bu kadın kızını elinden almıştı. Görünmeyen varlıklarla gizli bir alışverişi varmış ha. Şişman, çirkin, bayağı, incelikten yumuşaklıktan yoksun bu kadın, hayatın anlamını bilmiyormuş. Ordu pazarlarına mı götürüyorsunuz Elizabeth'i diye sordu Mrs. Dalloway. Evet dedi Miss Kilman. Durdular. Kendini sevimli göstermeye çalışmayacaktı Miss Kilman. Ekmeğini alnının teriyle kazanıyordu. Çağdaş tarih konusunda eksiksiz bir bilgisi vardı. Üstelik eline geçen birkaç kuruşu da ne yapıp yapıp bir köşeye ayırıyordu. İnandığı şeyler uğruna. Oysa bu kadın hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şeye inanmıyordu. Kızını yetiştirirken, işte Elizabeth gelmişti, soluk soluğaydı, ne güzel kız. Demek çarşıya gidiyorlardı. Ne tuhaf. Miss Kilman eşikte durdukça, hem de ilkel bir savaş için zırhlanmış bir tarih öncesi canavarının yiğitliği ve suskunluğuyla duruyordu. Nasıl her geçen dakika biraz daha siliniyordu özellikleri. İnsanlara değil özelliklere duyulan kin nasıl azalıyordu. Nasıl hınzırlığını, iriliğini kaybedip sıradan bir Miss Kilman olmuştu. Clarissa'nın yardımını esirgeyemeyeceği, yağmurluklu bir Miss Kilman. Dev'in böylesine cüceleşmesini izleyen Clarissa güldü. Güle güle derken gülümsedi. Miss Kilman'la Elizabeth birlikte merdivenlerden indiler. Birden bir bıçak saplandı Clarissa'nın yüreğine. Kendini tutamadı artık. Bu kadın kızını elinden alıyordu. Trabzan'dan eğilerek "Partimi unutma" diye haykırdı. "Bu geceki partimizi unutma." Ne var ki Elizabeth ön kapıyı açmıştı bile. Bir araba geçti yoldan. Karşılık vermedi. Din ve aşk diye düşündü Clarissa, sinirden titreyerek odasına döndü. Ne iğrençtiler, ne iğrenç. Çünkü Miss Kilman gözünün önünden uzaklaşınca özellikleri ağır basmaya başlamıştı yine. Bu kavramları beceriksiz, öfkeli, hırçın, ikiyüzlü buluyordu. Kapılara kulak dayıyor, kapı eşiklerinde yağmurluklara sarınarak kıskançlıkla, kinle tutuşuyorlardı din ve aşk. Kendisi hiç kimseyi değiştirmek istemiş miydi? Herkesin olduğu gibi kalmasından hoşlanmıyor muydu? Pencereden karşı evdeki ihtiyar kadının merdivenleri çıkışını gözledi. İsterse çıksın merdivenleri, isterse dursun sonra yine çıksın, yatak odasına girsin usulca. Clarissa onun yatak odasına girişini kaç kere gözlemişti. Perdeleri aralasın, gözden kaybolsun odanın içinde. Gözlendiğini bilmeyen bu ihtiyar kadının pencereden bakmasında saygıdeğer bir şey vardı. Küçümsenemeyecek bir şey. Ama aşkla din yok ederlerdi bunu, ruhun bu dokunulmazlığını. İğrenç Kilman'dan başka ne beklenirdi? İhtiyara baktıkça ağlamak geliyordu içinden. Aşk da yok ediyordu bir sürü şeyi. Güzel olanı, doğru olanı yıkıyordu. Söz gelimi Peter Walsh'ı ele alalım. İşte yakışıklı, zeki bir adam. Bilmediği yok sayılır. Tutun ki Pope ya da Edison hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Ya da şundan bundan konuşmak, insanları falan tartışmak geliyor içinizden. Daha iyi birini bulamazsınız. Kendisini eğiten Peter'dı. Kitaplarını vermişti okusun diye. Ama bir de aşık olduğu kadınlara bak. Adi, silik, alelade kadınlar. Peter'ı bir aşık olarak gözünün önüne getir. Bunca yıl sonra dönünce ne anlatıyor? Kendini. Korkunç bir tutku bu diye düşündü. İğrenç bir tutku. Miss Kilman'la Elizabeth'in ordu pazarlarına doğru yürüdüklerini düşündü. Big Ben buçuğu vurdu. İhtiyar kadının bu sese ince bir iplikle bağlıymışçasına pencereden uzaklaşışını görmek. Yıllardır komşuluk ediyorlardı. Ne tuhaf, evet ne dokunaklı bir şeydi. Bu dev sesle garip bir ilgi vardı arasında. Aşağılara günlük olayların tam ortasına indi parmak. Ana damgasını bastı. İhtiyarı kalkıp gitmeye zorluyor bu ses diye düşündü Clarissa. Ama nereye acaba? Onun dönüp odada usulca kayboluşunu gözledi. Gerilerde inip kalkan beyaz başını güçlükle izleyebiliyordu. Yine de oradaydı. Odanın öte yanında kımıldanıp duruyordu. Peki bunca bağnazlığın, duaların, yağmurluklarının ne gereği var öyleyse diye düşündü Clarissa. Mucize, gizem buydu işte. Bu ihtiyarın, çekmecelerden aynaya doğru yürüyen bu ihtiyarın ta kendisiydi. Onu hala görebiliyordu. Kilman'la Peter'ın çözümlediklerini söyledikleri, oysa yanından bile geçemedikleri kutsal gizem apaçık ortadaydı işte. Burada bir oda vardı, karşıda başka bir oda. Din çözümleyebiliyor muydu bunu? Aşk çözümleyebiliyor muydu? Aşk tam o anda öbür saat, her zaman Big Ben'den tam 2 dakika sonra çalan saat, kucağında bir sürü ıvır zıvırla yetişti. Big Ben'in bir kral gibi yasa koyması iyi güzel ama ayrıntıları da unutmamak gerek der gibi kucağındakileri boşaltıverirdi. Mrs. Marsham, Ellie Henderson, buzlar için kase. Bütün bu küçük ayrıntılar denize bir altın çubuk gibi sinen o görkemli çan sesinin etkisiyle dalgalar örneği sıçrayarak yayıldılar. Mrs. Marsham, Ellie Henderson, buzlar için kase. Hemen telefon etmeli. Big Ben'in peşi sıra kucağında ıvır zıvırlarla çıka gelen gecikmiş saat yorgun argın çaldı. Arabaların saldırısına, yük kamyonlarının hışmına uğrayan, binlerce iri yapılı erkeğin, kibirli kadının hızlı yürüyüşüyle, iş yerlerinin, hastanelerin sivri çatılarıyla, yer yer yarılan bu kucak dolusu ıvır zıvırın son kalıntıları, bitkin bir dalganın köpüğü gibi Miss Kilman'ın üstüne boşalıverdi. Bir an duraklamıştı yolda. Evet demişti. Etin çağrısı bu. Etin çağrısını bastırmalıydı. Clarissa Dalloway kendisini aşağılamıştı açıkça. Zaten bekliyordu bunu. Ama yenememişti onu, şehveti alt edememişti. Çirkindi, beceriksizdi. Clarissa Dalloway böyle olmasıyla alay etmişti. Ona etin çağrılarını duyurmuştu. Çünkü kendi çirkinliğe önem veriyordu Clarissa'nın yanında. Oysa neden benzesindi ona, neden? Mrs. Dalloway bir hiçti gözünde. Ağırbaşlı değildi, temiz yürekli değildi. Bir gösteriş ve yalan dokusuydu hayatı. Yine de Miss Gilman yenilmişti. Clarissa Dalloway'in kendisiyle alay ettiğini görünce neredeyse gözyaşlarını tutamayacaktı. Ne saklamalı? Etin çağrısını bastırmalı diye mırıldandı. Ara sıra yüksek sesle konuşurdu böyle. İçini kavuran, ezen bu duyguyu silmeye çalışarak Victoria sokağından aşağı yürüdü. Tanrı'ya yalvarıyordu. Ne yapsın, çirkindi işte. Güzel elbiseler alacak parası da yoktu. Clarissa Dalloway alay etmişti. Ama posta kutusuna gelene kadar başka şeyler düşünecekti. Elizabeth'i yok muydu? Başka bir şey düşünecekti. Rusya'yı düşünecekti posta kutusuna gelene kadar. Kırlarda olmak ne güzeldir şimdi, dedi. Mr. Whittaker'ın öğretisine uyarak kendisini hor gören, aşağılayan, kovan bu dünyaya sonsuz bir savaş açmak, insanların bakmaya iğrendikleri çirkin gövdesiyle işe girişmek ne güzeldi. Saçını ne yana tararsa tararsın, alnı yumurta gibi dazlak bembeyaz dururdu. Hiçbir elbise uymazdı bedenine, nereden alırsa alsın. Bu özellikler bir kadının karşı cinsten biriyle ilişki kurmasına engeldi. Kimsenin hayatında ilk sırayı tutmamıştı. Son zamanlarda yaşamasının tek amacı, Elizabeth'i saymazsak, yemek yemekmiş gibi geliyordu. Yani rahatı, yemeği, çayı, geceleri sıcak su torbası. İnsan savaşmalı, yenmeli, Tanrı'ya inanmalı. Mr. Whittaker yaşamasının bir nedeni olduğunu söylüyordu. Ama çeken bilir. Haçı göstererek Tanrı bilir demişti Mr. Whittaker. Peki Clarissa Dalloway gibi kadınlar sıyırtırken o neden katlansındı acıya? Bilginin yolu acıdan geçer demişti Mr. Whittaker. Posta kutusunu unutmuştu. Mr. Whittaker'ın bilginin acıdan geçmesi ve etin çağrıları konusunda söylediklerini kendi kendine mırıldanırken bir de baktı ki Elizabeth ordu pazarlarının serin kahverengi bölümüne girmiş, tütün bölümüne. Etin çağrısı diye mırıldandı. Hangi kata çıkmak istiyordu? Elizabeth soruyordu. Jüponlara, dedi sert bir sesle, doğru asansöre yürüdü. Yukarı çıktılar. Elizabeth yol gösteriyordu. Kocaman bir çocuğa, acemi bir zırhlıya kılavuzluk eder gibiydi. Jüponlar bunlardı işte. Kahverengi, süslü, çizgili, delişmen, ağır, saydam. Dalgınlıkla aşırı bir modele gitti eli. Tezgahtar kız delirdiğini sanmıştı besbelli. Paket hazırlanırken Elizabeth, Miss Gilman'ın ne düşündüğünü anlamaya çalışıyordu. Ayağa kalkıp toparlanarak çay içelim, dedi Miss Gilman. Çaylarını içtiler. Elizabeth, Miss Gilman'ın aç olup olmadığını düşündü. Çünkü durmadan yer yer yine de gözü yan masadaki pastalara takılı kalırdı. Masaya bir anne ile çocuğu oturunca, çocuk uzanıp keki almaya kalkınca, acaba gerçekten bozulur muydu Miss Gilman? Evet, o pembe pastayı kendisi yemek istemişti. Tek zevki yemek yemekti, bunu bile çok görüyorlardı. İnsan mutlu olunca kendi kendine yeter demişti Elizabeth'e. Oysa Miss Gilman lastiksiz bir tekerleğe benziyordu. Böyle benzetmelerden hoşlanırdı. Taşların üstünde sarsıla sarsıla giderdi. Kolunun altında torba dediği kitap çantasıyla şöminenin yanında dururdu dersten sonra salı günleri. Savaştan da söz açardı. İngilizleri kesinlikle haklı görmeyenler de vardı. Kitaplar yazılmıştı bu konuda. Toplantılar düzenlenmişti. Başka görüşler de vardı. Gelip falancayı dinlemek ister miydi Elizabeth? Ne müthiş bir ihtiyardı görse. Onu Kensington'daki bir kiliseye götürmüş, bir rahiple çay içmişlerdi. Kitaplarını vermişti Elizabeth'e. Hukuk, tıp, siyasa, sizin kuşaktan kızlara bütün meslekler açık demişti. Oysa kendisi için gelecek yoktu. Suçu var mıydı bunda? Hiç olur mu dedi Elizabeth. O sırada annesi girerdi içeri. Burton'dan bir sepet geldiğini, Miss Kilman'ın bir iki demet çiçek isteyip istemediğini sorardı. Her zaman çok çok iyi davranmıştı Miss Kilman'a. Oysa Miss Kilman çiçek demetini ezer, teşekkür bile etmezdi. Miss Kilman'ın ilgilendiği konulardan da annesi sıkılırdı. Onları yan yana görmeye katlanamazdı Elizabeth. Miss Kilman kasılır, çirkinleşirdi. Yine de çok zekiydi. Elizabeth yoksulların durumu üstüne kafa yormamıştı hiç. Hiçbir eksikleri yoktu. Annesi kahvaltısını yatağında ederdi, tepsiyi Lucy çıkarırdı. Düşesleri, Lord soyundan gelen ihtiyar kadınları çok severdi. Oysa Miss Kilman bir salı ders bittikten sonra benim büyük babam demişti, Kensington'da yağ ve boya satıcılığı yapardı. Şimdiye kadar tanıdığı kişilerden hiçbirine benzemiyordu Miss Kilman. Onun yanında insan eziliveriyordu. Miss Kilman bir bardak çay daha içti. Elizabeth, doğu özellikleri taşıyan yüzünün olanca gizemliliğiyle dimdik oturuyordu. Yok, başka bir şey istemiyordu. Eldivenleri aradı, beyaz eldivenlerini. Masanın altındaydılar. Gidecek miydi yoksa? Miss Kilman gerçekten çok sevdiği bu güzel, bu gencecik kızı nasıl bırakabilirdi? Kocaman eli masanın üstünde açıldı ve kapandı. Ama nedense yassı diye düşündü Elizabeth. Kalksa iyi olacaktı. Daha pastamı bitirmedim dedi Miss Kilman. O zaman başkaydı tabii. Burası da ne kadar havasızdı. Bu geceki partiye gidecek misin diye sordu Miss Kilman. Herhalde gidecekti, annesi gitmesini istiyordu. Çikolatalı pastanın dibini sıyırarak partilere kendini kaptırmamalısın dedi Miss Kilman. Elizabeth partilerden pek hoşlanmıyordu zaten. Miss Kilman ağzını açtı, çenesini ileri uzattı biraz. Çikolatalı pastanın son kırıntılarını yuttu, sonra parmaklarını sildi, çay bardağını çalkaladı. Neredeyse yüreği çatlayacaktı. Dayanılmazdı bu acıya. Elizabeth'i bir yakalayabilse, bir kucaklayabilse, sonuna kadar egemenliği altına aldığını bir anlayabilseydi ölmeden, tek dileği buydu. Söyleyecek söz bulamadan onun karşısında böyle oturmak, kendisinden yüz çevirişini, tiksinişini görmek çok acıydı. Dayanamıyordu. Kalın parmakları içeri doğru kıvrıldı.